Ayrım 17. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 193. Ankara. Hakimiyeti Milliye Matbaası. Basım Ünitesi. Gece. Matbaanın gürültüsü devam ediyor. Geride aynı müzik, uzak ve hafif. Hakimiyeti Milliye'nin o günkü sayısı basılmaktadır. Matbaa ustası alışılmış jestlerle basılmış gazeteleri alır, başka bir yere nakleder. İçlerinden bir nüshayı çekip aydınlığa tutarak gözden geçirir. Hakimiyeti Milliye'nin birinci sayfasında manşette şu ibareler okunmaktadır. Ethem'in hıyaneti. Konstantin'in bir adı da Venizelos mu? Zavallı İstanbul. Hakimiyeti Milliye'nin manşeti üzerine kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa'nın sesi of olarak düşmeye başlayacaktır. Paşa mecliste izahat tonunda konuşmaktadır. Sözlerine heyecanlı meclisin rabarbası eşlik ediyor. Mustafa Kemal Paşa, orada 600 ila 800 kişiden ibaret ufak bir kuvvet Ethem'i dağıttıktan sonra beraberinde yalnız 300 kişi kalmıştır. Bir bataryayı da beraberinde götürmüş. Fakat o bataryanın zabiti kaçmıştı. Batarya istimal edilmeyecek halde bulunuyordu. Ankara, Millet Meclisi binası. Bina görüntüsü üzerinde Mustafa Kemal'in izahatı of olarak düşüyor. Tabii meclisin rabarbası da. Geriden Kurtuluş leitmotivi işitilmektedir. Meclisin önünde bir meraklı kalabalığı birikmiştir. Şehirli, köylü, asker, feslik, kalpaklı, yaşmaklı halk, birkaç atlı araba, bir yerde Kemal Paşa'nın otomobili dikkati çekiyor. Mustafa Kemal Paşa izahat veriyor. Evvelki gün, dün ve bugün orada bulunan küçük kuvvetimiz bu aciz kuvveti mütemadiyen darbelerle meşgul etmiştir. Hatta şimdi gelen bir raporda sağ cenahta Aydoğdu sırtları istikametine ricat eden USAT takip olunmaktadır. Ankara, TBMM salonu, gündüz. Meclis salonunun rabarbası daha yüksek, arada bravo sesleri, yanıp sönen alkışlarla sürmektedir. Geride leitmotiv. Mustafa Kemal Paşa kürsüdedir. Kendisine mahsus jest ve mimiklerle izahatına devam ediyor. Şimdi asıl İnönü Muharebesi'ne intikal ediyorum. Bugün ordu kumandanlığından gelen bir raporda düşmanın 2 alay piyade, 2 bölük süvari ve 1 batarya toptan ibaret kuvvetinin Söğüt, Bilecik, Yenişehir istikametinde ricat etmekte olduğu bildiriliyor. Meclis ağız ağza doludur. Dinleyiciler locasında halk. Herkes heyecanlıdır. Alkışlar parlayıp sönmektedir. Mustafa Kemal Paşa devamla, Kuvayi Asliyesi'nin de Pazarcık, Nazif Paşa, İnegöl, Bursa istikametine doğru çekildiği bildiriliyor. Efendiler, düşman gayet seri bir ricat yapıyor. Birçok eşya ve malzeme terk ederek çekiliyor. Sakallı, sarıklı mebus, fesli, yelekli, yeleği köstekli mebus, Yunus Nadi, Hamdullah Supi ve benzeri Kemalist mebuslar. Mustafa Kemal Paşa, yalnız güzergahlarında ahali-i İslamiye'ye tecavüz ve zulüm ikağından geri durmuyorlar. Mebuslardan karışık sesler. Kahrolsunlar. Yaşasın ordu. Yaşasın millet. Mustafa Kemal Paşa kürsüde sözlerini bağlamak üzeredir. O da heyecanlanmıştır. Bakur kendinden emin, muzaffer. Milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok ve ecdadından daha çok ümit vardır. Bunu ifade için şunu arz ediyorum. Kendilerinin tabiri ve çiğle cennetten vatanımıza nigahban olan merhum Kemal demiştir ki, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? Paşa susar, şimşek çakan bakışlarla hazırunu süzer. Onun sükutu ve bakışı üzerine rabarba alçalır, sükuta dönüşür. Bu sessizlik üzerine konuşur. Mustafa Kemal Paşa, İşte bu kürsüden, bu meclisi âlinin reisi sıfatıyla, heyeti âliyenizi teşkil eden bütün azanın her biri namına ve bütün millet namına diyorum ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Sözlerini bitirince büyük bir alkış kopar. Alkış şiddetli ve süreklidir. Kemal Paşa'nın müteheyyiç salonu başıyla selamladığı görülür. Yunus Nadi, Recep, Celal, Hamdullah Supi Beyler vesaire alkışlayarak ayağa kalkıyorlar. Bütün salonda onları izleyerek ayağa kalkıyor. Arada teşcih ve teşekkür nidaları işitilmektedir. Ankara, istasyondaki direksiyon binası. Gece. Lacivert kar karanlığına uslu ve sakin bir kar yağıyor. Lapa lapa. Direksiyon binasının kabul salonu pencereleri aydınlıktır. Gecenin geç bir saati. Kar her tarafı örtüyor. Birden o gürültü ve heyecandan tam sessizliğe geçilecektir. Karın sessiz ve sürekli yağışı hepsi o kadar. Sonra villadan piyano sesi yükseliyor. Bu defa Fikriye Hanım, paşanın çok sevdiği manastırın içinde var bir havuz şarkısını çalmaktadır. Karın gezi dumanı içinden iki sokak köpeğinin geçtiği görülür. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, villa, gecenin ilerlemiş saati. Fikriye'nin maharetli parmakları piyanonun tuşları üzerinde uçmaktadır. Genç kadın bütün zarafeti ve şıklığıyla gizlice masum fakat mesut bir yüz ifadesiyle kendi kendine gülümseyerek paşanın sevdiği şarkıyı çalıyor. Mustafa Kemal Paşa bir elinde tesbihi onunla oynar, öbüründe sigarası, arada derin bir soluk çeker, dumanlar arasında kaybolur. Onun yüzünde de mahzun ve nostaljik bir tebessüm vardır. Fikriye'ye doğru bakıyor ama başka şeyler görüyor gibidir. Paşa koltuğuna oturmuş, sehpanın üzerinde içki ve su sürahisi, leblebi ve peynir tabağı. Ayrıca Fikriye'nin kadehi ve sigara tabakası da oradadır. Mustafa Kemal Paşa şarkının bir yerinde kalkıyor, ağır ağır Fikriye'ye doğru ilerliyor. Fikriye onun geldiğinden habersizdir. Fikriye piyano çalmayı sürdürür. Mustafa Kemal Paşa önce sağ elini Fikriye'nin omzuna koyar. Bu genç kadının yüzüne bir mutluluk titreşimi olarak yansır. Arkasından paşanın aynı eliyle genç kadının saçlarını okşadığı görülür. Fikriye bu mutluluk anında çaldığı parçayı bitirir. Fikriye parçayı bitirdiği halde kalkamıyor. Mustafa Kemal biraz çakır keyif gülümseyerek elindeki tesbihi genç kadının başından boynuna geçirir. Sonra omuzlarından iki eliyle hafifçe tutup kaldırır, yüzünü kendine çevirir. Buradan itibaren az önce çalınan manastır içinde var bir havuz şarkısı fondan orkestrasyon halinde fakat hafif duyulacak ve sürecektir. Mustafa Kemal tesbihi geçirirken gülerek "Aferin be kız, kocaman bir aferin sana. İhya ettin beni, ruhumu su gibi yıkadın." Tesbihi geçirir. "Bu da nişanın olsun." Sonra omuzlarından tutup kaldırıyor. Fikriye hayran ve gözleri nemli bir süre paşanın gözlerine dalar. Sonra başını usulca onun göğsüne yaslamak cüretini gösterir. Fısıltıya yakın bir sesle konuşmaktadır. Fikriye, "Paşam, ah paşam, bir bilseniz..." Mustafa Kemal Paşa onu himayesine almış gibi koluyla belinden sarıp oturdukları bölüme doğru götürüyor. Mustafa Kemal Paşa anlayışlı, yumuşak, "Bilmez miyim sanırsın a çocuk, sen cesur, fedakar, hassas bir kızsın. Bu dağdağının içinde benim için bir sükunet vahası." Mustafa Kemal ve Fikriye aynı koltuğa biraz sıkışarak yan yana otururlar. Paşa Fikriye'nin kadehini onun eline verir, kendininkini alır, havaya kaldırır. Mustafa Kemal Paşa, "Şimdi bu ilk muzafferiyetin şerefine içelim." Fikriye içkiyi yudumlar. Kirpiklerinde gözyaşı damlaları belirmiştir. Sonra başını Mustafa Kemal'in göğsüne tekrar yasladığı görülür. Yanaklarından iki damla gözyaşı çenesine doğru iniyor. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, alt salon, gecenin ilerlemiş saatleri. Mustafa Kemal ve Fikriye kabul salonundan salona çıkıyorlar. Mustafa Kemal sağ koluyla Fikriye'nin belini sarmıştır. Onu adeta yanı sıra götürüyor. Hem merdivene doğru yürüyecek hem konuşacaklardır. Fikriye son derece mutlu. Paşa çakır keyif. Fikriye, "Muharebe küçük demiştiniz." Mustafa Kemal Paşa, "Evet, muharebe küçük lakin ganimeti büyük. Bir kere ethem belasından halas olduk." Mustafa Kemal Paşa Fikriye'ye olayları küçük bir kızı anlatır gibi anlatmaktadır. Saniyen Nizami ordu kendini ispatladı. Onun muvaffakiyeti meclisteki muhalefeti terbiye eyledi. Fikriye saf, "Belki bir müddet rahat edersiniz." Mustafa Kemal Paşa samimi güler. "Gafil kız, hiç bırakırlar mı?" Daha ciddi, "Rusya ile müzakereler berdevam. Londra konferansı ne olacak? Kaldı ki..." O esnada ikisi Fikriye Hanım'ın oda kapısına ulaşmışlardır. Paşa son kelimeyi telaffuz ettikten sonra susar. İkisi tekrar yüz yüze, ayakta, öylece kalırlar. Gözleri birbirinin gözlerinde kaybolmuştur. Fikriye heyecandan kısılmış bir sesle, "Kaldı ki..." Mustafa Kemal Paşa, "Kaldı ki..." Birden sesi ve tonu değiştirir. "Bilir misin neyi merak ederim?" Fikriye'nin amorsundan Mustafa Kemal Paşa'nın siması gözlerini ağzına dikmiştir. Fikriye, "Neyi paşam?" Mustafa Kemal Paşa'nın amorsundan Fikriye'nin yüzü, ön planda ağzı, hafif aralık, biraz titreyen dudakları. Mustafa Kemal Paşa sesi alçalır. Ağzının tadı ne tadıdır? Bizim oraların tadı mı? Fikriye büyülenmiş gibi paşanın gözlerine bakıyor. Dudakları titremektedir. Sesi belli belirsiz, fısıltıya yakın işitilir. Kimse tatmadı ki bilsin paşam. Mustafa Kemal farkında olmadan genç kadının hafifçe uzattığı dudaklara eğilir. Onları hafifçe öper, ayrılır, bir kere daha biraz daha arzulu öper. Sonra belli belirsiz bir gülümsemeyle Fikriye'nin kulağına doğru eğilip fısıldar. Tam da Rumeli tadıymış. Mustafa Kemal ve Fikriye daha fazla direnemeyip sımsıkı sarılarak öpüşüyorlar. Sahnenin başından itibaren geriden oyuna eşlik eden müzik. Manastır içinde birden yükselir ve geçmeyle birlikte kesilir. Ankara, istasyondaki direksiyon binası. Gecenin ilerlemiş saatleri. İstasyon binası kar karanlığı altında yukarı katta aydınlık tek penceresiyle görünmektedir. Kar lapa lapa yağıyor. Etraf daha da beyazlığa gömülmüş. Yoğun sessizlik bir süre devam eder. O esnada yukarı kattaki o tek aydınlık pencerede ışığın söndüğü görülür. Villa kar alacasının içinde siyah bir hayalet gibi durmaktadır. Bu sessizliğin üzerine birden Ankara istasyonundaki kalabalığın rabarbası, trenin soluması ve düdüğü düşmeye başlayacaktır. Ankara istasyonu, gündüz. Eskişehir istikametinden gelen katar kar altındaki gara giriyor. Buharlı lokomotif, siyah beyaz buhar ve duman karışımı bir perde içindedir. Peronda fesli kalpaklı sivil asker heyecanlı bir kalabalık sireni sevinçle ve bağırışarak karşılıyorlar. Bunların arasında önde bir yerde Mustafa Kemal Paşa'nın da bulunduğu fark edilir. Rabarba arasından kurtuluş leitmotivi olan müzik Ankara'nın taşına bak örgülü leitmotiv işitilmeye başlar. Kalabalığın arasından tren önce lokomotif sonra vagonlar birbiri ardınca geçeceklerdir. Katar yavaşlar ve durur. Pencerelerde yolcuların başları, el sallayanlar, tanıdık arayanlar. Pencerelerden birinde İsmet Bey'in başı görünür. Aynı anda kalabalıkta bir alkış kopar. Yaşa, var ol sesleri. Kalabalığın tehacümü arasında İsmet Bey'in trenden inişi. Kalabalık arasından kendine zor yol açıyor. O da Mustafa Kemal Paşa'yı görmüştür. Gülümseyerek ona doğru gelir. İki silah arkadaşı memnun ve mütebessim el sıkışırlar. Mustafa Kemal Paşa, hoş geldin, tebrik ederim. İsmet Bey, büyük mesele halledildi paşam. Mustafa Kemal Paşa, sadece o mu? Çok mesele hallolundu, çok. Yaverler kalabalığın arasında yol açıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Bey halkı selamlayarak paşanın otomobiline doğru ilerliyor. Mustafa Kemal Paşa, kalabalığa selam verirken İsmet Bey'e, karargâhta teferruatıyla konuşuruz. Paşa ve İsmet Bey arabaya biniyorlar. Yaverler kapıları kapatıyor, otomobil onları izleyen kalabalığın alkışları arasında uzaklaşıyor. Bu arada yaşa var ol sesleri. Sahne boyunca hem kalabalığın rabarbası hem de trenin bu arada lokomotifin efektleri işitilecektir. Sahneye Ankara'nın taşına bak örgülü kurtuluş leitmotivi eşlik ediyor. Ankara, Ziraat Mektebi, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Makam Odası, Gündüz. Kurtuluş leitmotivi geriden müzik olarak sahnenin başında işitilecek, sonra kaybolacaktır. İsmet Bey, geçirdikleri savaştan sonra sonuçları özetliyor. Sakin ve ağır konuşur. Onu dinleyen iki silah arkadaşı Fevzi ve Mustafa Kemal Paşalar. Haritalarla donatılmış, gittikçe daha örgütlenmiş görülen makam odasında üç koltuğa oturmuş konuşuyorlar. Sehpaların üzerinde kül tabloları dolu. Kahveler içilmiş, belki hala da içilmektedir. Koridorlardan telefon zilleri işitilmeli, arada daktilolar tıkırdamaktadır. Üç sorumlu askerin durum değerlendirmesi sürüyor. İsmet Bey, kumandayı deruhte eden General Papoulas bir keşif taarruzu yaptı. Biz de def ettik. Keyfiyet bundan ibarettir. Bizim zaviyemizden muvaffakiyet. Etemin tasfiyesi 1. Nizami ordunun muharebeyi kabul etmesi 2. Susar, her iki muhatabına dikkatle bakıp tasvip arayarak ilave eder. Fikrimce bu ikincisi daha da mühim. Asker yorgun ve çıplaktı ama kaçmadı, muharebe etti. Mustafa Kemal Paşa memnun, siyasi neticeleri ziyadesiyle müsmir olacaktır. Mecliste bir intibah görülüyor. İstanbul'a karşı mühim bir avantaj elde ettik. İngiltere bizi muhatap kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Fevzi Paşa kahvesini yudumlayarak dinlemektedir. Söze başlamadan önce fincanı sehpaya bırakır. Fevzi Paşa tedbirli ve ihtiyatlıdır. İki nokta üzerinde tavakkuf niyetindeyim. Yunan tekrar taarruz edecektir. Halbuki biz orduyu kurduk. Fakat seferberlik yapamıyoruz. Mütemadi harpler halkı perişan etmiştir. Susar. Tasvip bekler gibi ikisine de bakar. İsmet Bey başını tasvip manasında eğecektir. Fevzi Paşa devamla. İkinci nokta, dolayısıyla burada mündemiç, cephe gerisi muavenete muhtaç, köylü aç ve çıplak. İsmet Bey, ben de bunu söylüyorum. Ortada halledilmiş, bitmiş bir mesele yoktur. Rehavete kapılmamak iktiza eder. Mustafa Kemal Paşa, paşaları sağ elinin orta parmağıyla sehpanın üzerinde trompet çalarak dinlemiştir. Son söz üzerine konuşmaya başlar. Rehavete kapılan kim? Bizi isyanlarla çökertemediler. Yunanlıyı taarruza geçirdiler, çökertemediler. Bundan sonra hiç çökertemeyeceklerdir. Paşa tesbihini alıp ayağa kalkıyor. Üstüne basa basa ve ikna edici jestlerle konuşuyor. Hem levazım ikmal yollarını tanzime başladık, hem de Hilali Ahmer'i bilhassa köylerde daha müessir bir hale getirmeye uğraşıyoruz. Mustafa Kemal'in sözleri sonraki sahnenin görüntüleri üzerinde of olarak sürecektir. Ankara, Darül Muallim'in binası, gündüz. Darül Muallim'in binasına toplantıya gelen Ankaralı kadınlar, aralarında zamanın şıklığı içinde genç güzel orta yaşlı İstanbul'dan gelme mebus hanımları, Ankara'nın memur ve eşraf hanımları, ayrıca epeyce köylü kıyafetli kadın mevcuttur. Kimisi tek başına, kimileri ikişerli üçerli gruplar halinde birbirinden ayrı ve dağınık erkek muallim okuluna geliyor, kapıdan giriyorlar. Mustafa Kemal Paşa devamla, hem de kadınlar vasıtasıyla. Halide Edip Hanım işi ele aldı. Şu günlerde toplanacaklar. Okul binasının çevresindeki çıplak ağaçlarda kargalar kıyameti koparıyor. 45-50 yaşlarında basma şalvarlı, başı örtülü, omzuna tiftik yününden örülü bir şal almış bir köylü kadın gözleri biraz zor görüyor. Bu da yanında başka ve daha genç bir kadın olmasından anlaşılacaktır. Onu ağır ağır mektebin kapısına kadar getirir, kolundan tutarak merdivenleri çıkmasında yardımcı olur. O günün şartları içinde süslenmiştir. Türk ve Hilali Ahmer bayrakları pencereden pencereye asılmıştır. Beyaz üzerine kırmızı ve eski harflerle Türk Hilali Ahmer Cemiyeti yazılmış mı? Büyük bir bez cümle kapısının üzerine gerilmiş. Kapının iki yanında kollarında Hilali Ahmer kolluğu taşıyan talebe kızlar duruyor. Gelen kadınlara yol gösteriyor. Ayrıca kapıya doğru yürüyen kadın grupları. Ankara, Darül Muallim'in binası, müsamere salonu kapısının önü, gündüz. Kadın grupları ikişerli üçerli gelip salona giriyorlar. Kapının önünde bir karşılama heyeti var. Onların başında Halide Edip Hanım dikkati çekiyor. Gelenlerin bir kısmı doğrudan salona girip yerlerini alırken bazı tanıdıklar Halide Edip Hanım'a yaklaşır. Elini sıkar, 2-3 kelime konuşur. Bazı kadınlar sadece selamlaşır. Kapıda Hilali Ahmer kolluklu talebe kızlar gelenlere yol gösteriyor. Salonun görünen kısmında giriş kapısı üzerindekine benzer bez üzerine yazılmış Hilali Ahmer Cemiyeti yazısı. Türk bayrağına sarılmış bir kürsü. Üzerinde bir sürahi su. Yanında bardağı. Kürsünün mukabil tarafında üzeri yeşil örtülü bir masa. Bir iskemle. Küçük Hilali Ahmer bayrakları ile süslü vazolar. Burası ihane masasıdır. Salonda bazı sıralar dolmuştur bile. O sırada Zehra Hanım, ağırbaşlı, tombulca, eli ayağı düzgün bir hanım, koridordan gelip Halide Edip Hanım'a yaklaşır. O anda el sıkıştığı kadınların salona yürümelerinden yararlanarak Halide Edip Hanım'a eğilir, alçak sesle, sır söyler gibi fakat mütebessim konuşur. Müdür hanımın odasında bir hanım sizi görmek istiyor. Halide Edip Hanım biraz da hayretle dönüp ona bakar. Ankara, Darül Muallim'in binası, müdiri hanımın makamı, gündüz. Pencerenin önünde arkası dönük dışarısını seyrederek sigara içen Fikriye. Işık dışarıdan vurduğu için görüntü kontrlümer bir görüntü. Sigarasını dudaklarından ayırdığı dumanların başının iki yanından yükseldiği görülüyor. Kapının açılıp kapandığı duyulur. Aynı anda Halide Edip Hanım'ın sesi işitilir. Gülerek hani nerede o? Aynı anda Fikriye Hanım yüzünü bu tarafa dönüyor. Pencerenin ışığı arkasından vurmaktadır. Sigarasını hemen yakındaki kül tablasına bastırıp ellerini uzatarak Halide Edip Hanım'a doğru mütebessim yürüyor. İki kadın buluşur, el sıkışırlar. Halide Edip Hanım şaka yollu, demek o nefis puf böreklerini yapan sizdiniz. Fikriye mahcup mahzun sesiyle, hayranınız Fikriye, size karşı mahcubum. Galiba ecnebilerden çekindim. Halide Edip Hanım, o bahsi geçin. Sebebi ziyaretiniz? Fikriye, Paşa Hazretleri emrettiler. Hilali Ahmer'e maddi manevi her türlü yardıma hazırım. Halide Edip Hanım, müdire hanıma dönerek, bizim duymak istediğimiz de bu değil mi? Müdire hanım, ihya oluruz. Halide Edip Hanım, biraz telaşlı, hem konuşur hem de onları dışarıya doğru sürükler. Grup halinde konuşa konuşa dışarıya çıkacaklardır. Halide Edip Hanım, Fikriye'ye, paşaya arz-ı hürmet ve teşekkür. Kapıya yürürken, sizin gibi birisine hakikaten ihtiyacı vardı. Dolu dolu gülerek, kadınlar hiç rahat bırakmıyor, ecnebiler dahil. Üçü de gülüşürler. Önde Halide Edip Hanım, iki yanında müdire hanım ve Fikriye. Müdüriyet odasından koridora çıkıyor, salona doğru yürüyorlar. Halide Edip Hanım, hadi millet beklemesin, salon doldu bile. 17. ayrımın sonu. Sayfa 204.